Ayrım 18, sayfa 207. İstimnabiliyet. Şimdilerde Fransızcası söyleniyor. Mastürbasyon. O zamanlar Arapçası söylenirdi. İstimnabiliyet. Mastürbasyon, istimna ya da onanizm, el ya da başka bir araçla cinsel zevk sağlamak demektir. İstimna, meni kökünden yapılmış bir sözcüktür. Meni, getirmek demektir. Bilyat da elle demek. İstimna biliyet, elle meni getirmek anlamına gelir. Öğrencilik dönemimde İstanbul'un renkli kişilerinden Doktor Lokman Hekim vardı. Yaşlı bir hekimdi. Gazetelerde sağlık bilgileri yazar, halkın kolay anlayacağı biçimde sağlık broşürleri yayımlardı. İstanbul'da özel otomobil sahiplerinin parmakla gösterildiği o dönemde onun özel arabası vardı. Ama bu araba o denli eskiydi ki sık sık İstanbul sokaklarında bozulup kalmış olduğunu görürdük. Arabanın eskiliğini anlatmak için o arabayı yapan fabrikanın dünyada eşi kalmayan bu model arabayı geriye almak için Lokman Hekim'e yepyeni bir araba verdikten başka büyük para da vermeyi önerdiği ama Lokman Hekim'in kabul etmediği söylenirdi. İşte bu Doktor Lokman Hekim'in halk için yazdığı sağlık broşürlerinden biri sık sık gazetelerde, özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nde 31 çekmenin zararları diye ilan edilirdi. Türkçesini söylemenin kabalık olduğunu sananlar, kibarlaşmak için 31 çekmeye ya da abaza çekmeye bugün mastürbasyon dedikleri gibi eskiden de istimna bir yet derlerdi. Bunun ne olduğunu, nasıl yapıldığını bilmiyordum ama çok sık duyuyordum. Yapılmaması gereken, sağlığa çok zararlı bir şey olduğu kulaktan kulağa söylenir dururdu. Ama bir yıl sonra bütün öğrencilik dönemimde kimi öğretmenlerimiz ve eğitmenlerimiz, subaylarımız 31 çekmenin zararlarını bize aşırı abartacak anlatacaklardı. O denli aşırı ki her oğlan çocuğu bunu doğal olarak yapıyor, yaptıktan sonra büyük günah işlediği ya da öleceği, aptal olacağı gibi korku psikozuna giriyordu. Davutpaşa Ortaokulu'ndaki sınıfımızda haftada bir gün, 10 günde bir gün okula gelen bir sınıf arkadaşımız vardı. Çok zayıftı. İskeletin üzerine derisi beceriksizce buruş buruş yapıştırılmış gibiydi. Gözleri göz çukuruna kaçmış, göz halkaları da morarmıştı. Yanakları çöktüğü için elmacık kemikleri dışarı fırlamıştı. Derisi tütün sarısına çalmıştı. İlkin okula haftada 10 günde bir gelirken sonraları daha da seyrek gelmeye başladı. Her okula gelişinde hastalık raporu getiriyordu. Durmadan öksürürdü. Zayıflığından boyu uzunmuş gibi görünürdü. Bu sınıf arkadaşımız bir gün öğle paydosunda bahçede çevresine toplanan arkadaşlarına 31 çekme alışkanlığı olduğunu, bu yüzden hastalandığını uzun uzun anlatmıştı. Yöresinde toplanan çocuklar onu merakla soru yağmuruna tutuyorlardı. Hasta çocuk bu alışkanlıktan bir türlü vazgeçemediğini söylüyordu. Veremdi. Doktorlar bu alışkanlığından vazgeçmezse öleceğini söylemişlerdi. O da biliyordu bu yüzden öleceğini ama bunu bile bile yine de vazgeçemiyordu. Üstelik alışkanlığı artıyordu. Ben o çocuğun bütün bir öğle paydosunda anlattıklarını üzüntüyle dinlemiş, bu huyundan vazgeçememesini de aptallık olarak görmüştüm. O çocuk daha seyrek gelmeye başladı okula. Sonunda da hiç gelmeze oldu. Sonradan birilerinden duyduk. Ölmüş. Sınıf arkadaşlarım. Sınıfımızda iki Reşat vardı. Biri yazdığım romanın konusunu anlatan İzmirli Reşat, öbürü de Külhan Bey Reşat. Külhan Bey Reşat çok sinirli, kavgacı bir çocuktu. Uzun boylu, küçücük yüzlüydü. Sarı saçlı, mavi gözlüydü. Suratı çilliydi. Ağzını çarpıtarak konuşurdu. Bizden belki de 1-2 yaş büyüktü. Afili afili yürürdü. Bıçak da taşırdı ama iyi yürekli, iyi bir oğlandı. Evlerini geçindiren ağabeyi terlikçiydi. Derslerde çok başarısızdı. Hangi nedenle olduğunu anımsayamıyorum. Müdür yardımcısı Sait Bey'e bıçak çekmiş. Bıçak araya giren Mehmet Karahasanoğlu'nun bacağına saplanmıştı. Yaşıtlarımıza göre olgun bir çocuktu. Kavgada iyi yumruk atardı. Muşta da kullanırdı. Ona derslerde yardım etmeye çalışırdım. Külhan Bey Reşat'ı o tarihten 42 yıl sonra Eminönü alanında gördüm. Hemen tanıdım. O da beni tanıdı. Çekingen, pısmış, yılgın bir adam olmuştu. Ne iş yaptığını sordum, müzede çalıştığını söyledi. Hademe odacı filan gibi bir şey olacaktı. O denli ezilip büzülüyor, benimle konuşmaktan sıkılıyordu ki daha çok tedirgin etmemek için ondan ayrıldım. Ama Reşat'ın kendimce kurguladığım yaşantısından ayrılamadım. Sırtına yaşam yükü binmişti. Belki 3-4 çocuğu vardı, belki karısı. Kim bilir. Hep düşünürüm Reşat'ı. Başkalarını hiç ilgilendirmez Reşat. Ama ben onu ne olduğunu bilmediğim bir dramın kahramanı olarak gördüm. Benimle konuşurken o denli tedirgindi ki bir ayak önce benden kurtulmak istediği belli oluyordu. O eski rüzgarından bir esintinin bile kalmamış olması içime dokundu. Adını unuttuğum sevimsiz şımarık bir arkadaşımız daha vardı. Binbaşının oğluydu. Binbaşı oğlu olmanın bütün fiyakasını yapar, tadını çıkarırdı. Kendini çok üstün görürdü. Sizde de olur mu? Anımsayamadığım adlardan kimisinde bulunan bir harfi kesinlikle bilirim. Bir çocuğun adını anımsayamıyorum ama onun adında H harfi olduğunu çok iyi biliyorum. Hadi filan gibi bir adı vardı. Parası olduğu için voleybol topu almıştı. Topu olmasını üstünlük sayar, topu olduğu için voleybol takımına girerdi. Derslerde olduğu denli sporda da beceriksizdi. Spordaki beceriksizliğini örtmek için bizimkilerden daha iyi şort, daha pahalı lastik spor ayakkabısı giyerdi. Bir gün top sahibi olmanın bencilliğiyle iyi voleybol oynayan bir arkadaşımız oyundan çıkardı. Bunun üzerine ben de kendiliğimden voleybol alanından çekildim. Arkamdan voleybol oynayan öbür çocuklar da çekildiler. Tek başına kalan binbaşının oğlu sırıtarak başka çocukları çağırdı oyuna. Her çağırdığının koşarak geleceğini sanıyordu. Hiçbir çocuk gitmedi. Binbaşının oğlu kendi kendine topu birkaç kez atıp tuttu. Sonra içeri girdi. Önceden kararlaştırmadan birden ve kendiliğinden oluşuveren bu dayanışmayı unutamıyorum. Bizim o yaşımızdaki çocukların çoğunda kimi öğretmenlerin cinsel sapık olduğunu uydurma eğilimi vardır. Belki de ergenlik çağının bir olumsuz belirtisidir bu. Özellikle yumuşak davranışlı, öğrencilerle yakın ilişki kuran öğretmenler için uydurulur böyle şeyler. Hayvanat dersi öğretmenimiz için de böyle derlerdi. Arkadaşlarımızdan Zeyn'in bu öğretmenin evine gitmesini bu yönde yorumlarlardı. O içine kapanık, temiz yüzlü, çok az konuşan, hiç oynamayan, hiç kavga etmeyen, hiç yüzü gülmeyen ama yine de sevimli olan çocuğu da unutamıyorum. Adı İhsan'dı. Göze görünmeyen sert bir kabuk içine kapalıymış gibi yaşıyordu. Bana bir kez açılmıştı. Üvey annesi vardı. Belediye zabıta memuru olan babası yeni evlenmişti. İhsan üvey annesinden çok korkuyordu. Ezikliği üvey anne yüzündendi. Çok acırdım İhsan'a. Aradan bunca yıl geçti. Ne zaman gazetelerde iyi bir işte, iyi bir yerde İhsan adında birinin olduğunu okusam onun çocukluk arkadaşım İhsan olmasını dilerim. İhsan iyi durumda olsun isterim. Bir de Mustafa vardı arkadaşlarım içinde. Çalışkandı, tatardı. Şehre mini pazarının kurulduğu alanda şimdiki gecekondulara benzer tek katlı küçücük bir evde oturuyorlardı. Bir kez onların evine gitmiştim. Annesinin de tatarlığı yüzünden belli oluyordu. O küçücük ev öyle temizdi ki. Sakız aklında patiska perdeler, ak örtüler. Bunca yıldan beri oradan daha temiz bir yer görmemişim gibi geliyor. Ben Ankara'da harp okulu öğrencisiyken ulus alanında Yaşat'ın biri yanıma gelip elimi sıktı. Tanıyamadım. Adının Mustafa olduğunu, Davutpaşa Ortaokulu'nda aynı sınıfta olduğumuzu, şimdi Ziraat Fakültesi öğrencisi olduğunu söyledi. Yine tanımamıştım. Tanıyamadığımı söyledim. Belki de özellikle tanımadım dediğimi sanmıştım. Birden kızgın dönüp gitti. O gider gitmez anımsadım. Nasıl olmuştu da o Tatar yüzlü, o çalışkan Mustafa'yı, dünyadaki en temiz evin çocuğunu tanıyamamıştım. Arkasından baktım. Koşup yetişmek istedim, seslenmek istedim ama yapamadım. Bu olay beni çok utandırmıştır. Şimdi bile en olmayacak zamanlarda Tatar Mustafa'yı onun kızgınlıkla yanımdan çekip gidişini anımsar, utanırım. Bizim o yaşlarımızdaki çocuklarda erkeklik ve dişilik hormonlarının dengede olduğu, erkeklik hormonlarının dahaca üstün durumda olmadığı, kimi çocuklarda da bu dengenin bozulduğu söylenir. Sanırım bu görüş doğrudur. İlk olarak o okuldaki sınıfta üstü kapalı, gizli de olsa kimi arkadaşlarımızda birbirlerine sapık eğilim belirtileri gördüm. Daha önceleri söz dışında böyle bir şey bilmiyordum. Bizi bu sapık eğilimden koruyacak hiçbir önlem de düşünülmüyordu. Pek azımızda olan bu sapık eğilim çok kapalı ancak duygusal düzeydeydi. Sıra arkadaşımın adı Müfit'ti. Esmer bir çocuktu. Adını unuttuğum bir sınıf arkadaşımla evlerimize aynı yoldan giderdik. Okulda suskun olan bu arkadaşım nedense yolda durmadan takılırdı bana. Kavga etmesini oldum olası sevmediğim için onun takılmalarını aldırmazdım. Ama o denli üstüme varırdı ki sonunda onu susturmak zorunda kalırdım. Kavgada her zaman dayak yer, dayak yediği için de hırsından ağlayarak söverdi. Ama ertesi gün yine aynı şeyi yapar, yine dayak yerdi. Sanki bana ille de kendisini dövdürmeye çalışıyordu. Çok üzülüyordum. Takılmalarını aldırmasam bu kez çok ağır, çok kaba sövüyordu. Bir gün yine susturmaya çalıştım. Elimden kurtulup kaçtı. Kaçmasıyla da ağlayarak bana taş fırlatmaya başladı. Taştan çok korkardım. Öyle sanıyorum ki daha küçük yaşımdayken atılan taşla başımdan kan akan birini görmüştüm de bu yüzden taştan korkuyordum. Bir kez de daha 4-5 yaşımdayken alnıma bahçe çapısının ucu saplanmış, başımdan kan fışkırmıştı. Belki atılan taştan korkmam bunlardandır. Arkadaşımın taş atmasından iyice korktum. Taşlardan sakınarak yolumu değiştirdim. Bir daha da evime o çocukla aynı yoldan gitmedim. Başkalarıyla ilişkimde belli etmezdim ama o yaşımdayken kendi kendime kalınca çok romantik bir çocuktum. Hiç yoktan nedenlerle ya da nedensiz olarak öyle derin içte duygulara kapılırdım ki, meditation dedikleri işte bu olacak. Böyle zamanlarımda bu anı hiç unutmayayım derdim. Oysa o an unutulmayacak bir an değil, herhangi olağan bir andı. Böyle aşırı duygululuk içindeki bir anımda bu anı hiç unutmayayım dediğim yerin dekoru şimdi de gözümün önündedir. Okuldan eve dönüyordum, yoldaydım. Sol arkamda sokak kapısına 3 basamaklı çıkılan 2 katlı bir ahşap ev, önünde tek katlı, dışı beyaz badanalı bir evcik vardı. O küçük evin duvarına araba tekerleği dayalıydı. Orası genişçe bir toprak yoldu ve yerler çamurdu. Bu anı unutmayayım dediğim o yerin dekoru bütün ayrıntılarıyla belleğimdedir. Oysa orası ne bellekte kalacak ne de unutulmayacak bir yerdi. Niçin böyle olduğumu bilemiyorum. Belki o yaşın duygululuğu gereksiz içliliğiydi. Ertesi yıllar böyle duygulara hiç kapılmadım. En iyi, en yakın arkadaşlarım Mehmet'le şeydi. Mehmet'le aynı derslikte okuyorduk. Şey, Fransızca bölümündeydi. Mehmet Dibrikliydi. Babası ölmüş olduğu için kapalı çarşıda deri tüccarlığı yapan amcasının evinde kalırdı. Amcası Hüsnü Bey zengindi. Birbirimize bütün gizli iç sorunlarımızı açabilirdik. Düzenli, çalışkan, doğru bir öğrenciydi. Benden uzundu, güçlüydü. Mehmet'le arkadaşlığımız zaman zaman araya kırgınlıklar da girerek bugüne dek sürmüştür. Mehmet şimdi albay emeklisidir. Şey, birçok bakımdan beni etkilemiş olan arkadaşımdır. Amerikalıların sense of humor dedikleri ve meziyet saydıkları gülmece duygusuna sahip bir arkadaştı. Tanıdık olduğu, dinlediği her olaydan bir gülmece bulup çıkarırdı. Bütün öğrencilik yaşamımda gülmece duygusu olan yalnız iki arkadaş görebildim. Bembeyaz dişleri, uzun burnu vardı. Hep gülerek kendini alabildiğine sevimleştirir, hatta güzelleştirirdi. Birlikte olmadığımız yıllarda söylediğim bu niteliğinden dolayı arkadaşları ona Charlo lakabı takmışlardı. Okulumuzun hemen karşısındaki bir kısa çıkmaz sokaktaydı evleri. Tahtadan ev eski ama genişti. Ev kendilerinindi. Şeyh'in annesi anıt anılardandı. Babası yükçüydü ama küfeyle yükçülük yapardı ama öyle bir yükçü dünyada bile görülmemiştir. Her sabah belli saatte tıpkı bir ciddi memur gibi evinden çıkar, Aksaray'da görevine giderdi. Valide camisinin oralarda yükçülük yapardı. Küfesini evine getirmez, orada bir yere bırakırdı. Akşam yine belli saatte evine dönünce iş giysisini çıkarır, pijamasını giyerdi. Yükçülük yapmadığı zamanlar giysisi başkaydı. Yaşlıcaydı. Hiç yükçüye benzemezdi. Yükçüden çok bir memur görünümündeydi. Sessiz bir adamdı. Öyle sanıyorum ki bu karı koca aşağı bir iş sayılan yükçülüğün tek çocukları şeyde aşağılık duygusu yaratıp onu çevresinde küçük düşüreceğinden çekiniyorlardı. Yanılmıyorsam şeyinin annesiyle babası Erzincanlıydı. Şeyde en iyi, en temiz giyinen arkadaşlarımızdandı. Hep boyun bağıyla gezerdi. Takım giysi giyerdi. Görüşüme göre alaycılık, gülmececilik, insanda bir eksikliğini kapamak, başkalarına göstermemek için bir giderme yolu, bir kendini savunmadır. Tek nedene bağlamak doğru değilse de sanırım şeyinin alaycı, yerici olmasının başlıca nedeni babasının yükçü oluşuydu. O bu yüzden gülmekle alay etmek ve başkalarını da güldürmekle kişiliğini savunmuş oluyordu. Belki de alaycılığı güzel olmayışının dolaylı olarak giderilmesiydi. Sınıf arkadaşlarımızdan ikisi de general olmuştu. Bunlar birer yıl sınıfta dönerek bizden bir sınıf sonraya kalmışlardı. 938'li harita genel müdürü olan Kor General Mahmut Ülker'le yine 938 Harp Okulu çıkışlı muhaberici Tümgeneral Faruk. Karabaş Mahallesi. Uzun Yusuf'taki evde yaşayarak Naci Bey'in bahçesinde babamın çalışması hem zor oluyor hem de yeterince kazançlı olmuyordu. Babam kazancını artıracak başka bir iş aramaya başladı. Mevlana Kapı'nın Karabaş Mahallesi'nde 4 dönüm alanında bir bahçeyi oldukça ucuza kiraladı. Bu bahçeye ekip yetiştirdiğimiz ürünleri satarak geçinecektik. Bahçede türlü yemiş ağaçları vardı. Eskiden burada büyük bir konak varmış. Yanan o konaktan kalan tek iz konak hamamının yıkıntısıydı. Bu yıkıntı konakta hamamının su deposu olmalıydı. Yerden 2 karış kadar yüksekte 4 kalın tuğla duvar kalıntısıydı. bu duvarlarda 1 metre yüksekliğinde ancak vardı. Üst tuğlalar dökülmüşse de geri kalan duvarlar sağlamdı. Burası aşağı yukarı 2x3 metre yüzeyindeydi. Tabanı bozulmuş betondu. Yanmış konak hamamının bu yıkık su deposu üzerinde neden bu denli durduğumu biraz sonra anlatacağım. Bahçenin çevresi kuru duvar denilen harçsız taşla örülmüş duvardı. Eskiden konağın bahçesi olduğundan bahçedeki yemiş ağaçları iyi cinsleri aşılı az bulunur değerde yemişlerdi. 10-15 armut ağacı vardı. Yalnız bunlar bile iyi bir gelir sayılabilirdi. 3 tane armudun 1 kilo çektiği bir tür armuda patlıcan armudu adını vermiştik. O gün bugün bu armudu başka hiçbir yerde görmedim. Bahçemizdekiler Mustafa Bey armudunun en iyi cinsiydi. Bu armudun tepeleri de küt olduğundan ona burunsuz armudu adını takmıştık. Ayrı kokulu, ayrı tatlı armutlardı. Kumlu olanı, çok sulu olanı, ağızda tereyağı gibi eriyeni vardı. 2 büyük ağaç dut, 3 ağaç ceviz, 5 ağaç nar, 5-6 ağaç incir, 10 kadar ayva ağacı, büyük asmalar ve daha başka yemiş ağaçları vardı. Bu bahçe gerçekten çok güzeldi. En sıcak yaz günlerinde geniş dallı ağaçların gölgeli dipleri püfür püfür eserdi. Çok yerli olduğundan ağaç altlarında sinek de olmazdı. Sıcak yaz günlerinde öğleden sonrası uykusu için en uygun yerdi. Bahçenin bir de kuyusu vardı. Babam kuyuya çıkrık yapmıştı. Bu bahçenin tek eksiği içinde başımızı sokacak bir dam altının bulunmamasıydı. Babam tek başına bahçenin içine bir ev yaptı. Buna da ev denilebilirse. Babamın evi tek başına yaptığını söylüyorum çünkü duvarcı ustası diye yanına aldığı adam duvar örmekte babamdan daha becerili değildi. Kız kardeşim de ev yapımında çalışıyordu. Temel kazılmadı denilebilir. Bir iki karış derinlikte temelin üzerine duvarlar çakıldı. Ama harç olarak ne kireç ne çimento kullanıldı. Taşlar da birazı bahçe içinden olmak üzere oradan buradan sağlanmış, yamru yumru, çoğu ufak taşlardı. Duvar örülürken taşların aralarına saman, kuru ot karıştırılmış çamur konuluyordu. Sonradan duvarlarda ot yeşerliği olmuştu. Babam yıkıkçılardan ucuzun ucuzu eski kapı ve pencere kasaları satın almıştı. Evin çatısı yine yıkıkçılardan satın alınmış Alaturka kiremit denilen eski biçim kiremitlerle örtüldü. Çatıda ve duvarların kimi yerlerinde bol teneke ve saç kullanıldı. Tenekeler saçlarda yeni değildi. İşte böylece içinde yaşayacağımız ev yapılmış oldu. Uzunca boylu birinin ancak başını eğerek girebileceği sokak kapısından doğrudan odaya giriliyordu. Ama ailemizden hiçbirinin bu alçak kapıdan girerken başını eğmesi gerekmiyordu. Kapıdan doğrudan girilen odaya yine yıkıkçıdan sonra alınan kullanılmış tahtalardan döşeme yapılmıştı. Bu odadan bitişik odaya geçilirdi. Bu ikinci odanın tabanı ezilmiş, basılmış, çiğnene çiğnene sertleşmiş topraktı. Bu iki odaya bitişik ama kapısı dışarıdan bir de ahır yaptı babam. Ahırın önünde içine rüzgarın, soğuğun, yağmurun, karın girdiği hela yapıldı. Derme çatma olan evin en derme çatma yeri bu helaydı. Hele yağışlı kış sabahlarında bu helaya girmek benim için işkenceydi. Zorluğundan, tedirgin ediciliğinden çok biçimsizliğinden hoşlanmazdım. Ahırı tavuk kümesi olarak da kullanıyorduk. Epeyce tavuğumuz vardı. Sokak kapısından ilk girilen odada tahtalardan yapılmış bir karyola vardı. Sonradan ayak başlarında sarı topuzlar olan geniş bir demir karyola konulmuştu yerine. Bu odanın tek ve küçük bir penceresi vardı. Pencerenin önüne tahtalardan peyke yapılmış, burası sedir olmuştu. Kış sabahları yakılması sorun olan ilk yanışında tüten saç soba kapının arkasındaydı. Bu oda babamın odasıydı. Ben de babamla birlikte aynı yatakta yatıyordum. Oysa bu eve gelinceye dek hep ayrı yatakta yatmıştım. Bu evde benim için ayrıcalık, ayrı bir yatak yeri yoktu. Bitişik oda kız kardeşimindi. Evimizin bütün eşyası bu odaya tıkıştırılmıştı. Hem yatak odası hem eşya deposu gibiydi. Bu ikinci odanın penceresi olup olmadığını anımsayamıyorum. Sanırım penceresizdi. Çünkü hep karanlıktı orası. İşte evimiz buydu. Ailemin böyle bir evde yaşamakta oluşundan çok utanmışımdır. Şimdilerde yapılan gece kondular bile bizim o evimizden daha güzel, daha sağlamdır. Böyle bir yerde oturmanın doğurduğu aşağılık duygusundan kurtulduğum, utancımı yendiğim, bunda utanılacak bir şey olmadığını kendi kendime benimsetip, arkadaşlarımı rahatlıkla evimize, daha doğrusu evimize değil de bahçemize çağırdığım, onları ağırladığım zamanlar da olmuştur. Ama bir utancın saçma olduğunu düşünerek o utancı yenmeye çalışmak da ayrı bir tedirginlik değil midir? Bir yanlış düşünceyi yenmiş olmak, yenilen düşüncenin kafada yerleşmiş olması demektir. Bahçemizin duvarları sık sık yıkılır. Babam yıkılan duvarları onarırdı. Yağışlarda da evimizin içine yağmur suyu akardı. Babam boyuna çatıyı onarır, kiremit aktarırdı. O dönemde Karabaş Mahallesi yasa dışı yaşayanların, yasa kaçakçılarının, kabadayıların barındığı yerlerdendi. Esrar eroin satılırdı. Az ötemizdeki sur, kovuklarında kaçak at, eşek kesilirdi. Babam bahçede toprakla boğuşarak çalışıyordu. Toprağı belletmek için ara sıra gündelikçi işçi de tuttuğu oluyordu. Her türlü zerzevat ekiyordu. Ispanak, lahana, pırasa, domates, salata, marul, soğan ve benzeri. İlk yıl bahçenin yarısından çok yerine marul ekilmişti. Bahçenin toprağı çok bitkeldi. Çoktan beri de ekilmemiş olduğu için verimliydi. Bahçemizin altından geçen bir küçük dere az yağışlarda bile akar, bahçeye gübre değerinde bol birikinti getirirdi. O yıl marul bahçemizde çok iyi olmuş, çok para etmişti. Bahçenin marulları göbekli, iç yaprakları da yağlıydı. Bahçemizdeki yemişler olmaya yüz tuttu mu, babam onları daha ağaçlarken götürü satıyordu. Parasal durumumuz eskiye göre çok iyileşmişti.